Yeniden sizlerle yeni bir haftada Oto Gündem'de birlikteyiz. Oto Gündem'in her açılışında yaptığımız gibi sizlere bir YouTube hatırlatması, YouTube algoritma hatırlatması yapmak isteriz. Bu programı daha önce seyrettiyseniz, sevgili Barış'ın anlattıklarından çok memnun ve hoşnutsanız ve benim de katkılarımdan tamam ya bu da idare eder diyorsanız lütfen bizlere yorumlarda beğeninizi göstermeyi, bu kanala abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Diyorum bu bizi niçin etkileyecek? YouTube algoritmasında tabii ki daha verimli olabilmek adına, daha çok kişiye ulaşabilmek adına istediğimiz bir konu, rica ettiğimiz topluluğumuzdan istediğimiz bir konu diyelim. Hemen gündeme geçelim. Bugün gündem kalabalık, hafta sonuna geldik. İkimiz de hastayız sevgili Barış.
Evet.
Benim burnum tıkalı, senin burnun yarın tıkanacak gibi görünüyor.
Evde başladı yavaş yavaş böyle boğazdan.
Ama şimdi seninkisi benimkiyle aynı değil. Benimkisi yani ben çocukları okula gönderdim. Bilmem ne falan oradan kaptım. Ama seninkisi hainlik yani. O yüzden sana çok kolay da geçmiş olsun diyemiyoruz. Neden? Çünkü kendisi Mercedes G lansmanına gitti. Mercedes lansmanına gitti. Ondan önceden başka bir lansmandaydın galiba yine.
Evet.
Koşturuyordun tabii şimdi şaka bir yana. Onları soracağım ama galiba zaten onunla da ilgili bir haberimiz var değil mi? O zaman mı konuşalım?
Tabii. O zaman konuşuruz evet.
O zaman şöyle yapıyorum. İlk haber burada... Ne yaptın kardeşim? Ceko'dan reklam mı aldın dedirtecek konuyu burada duruyor. Nedir? Almadık tabii ki öyle bir şey yapmadık. İlk haberimiz onunla ilgili. Nedir haberimiz?
Şimdi abi haberimiz Türkiye yatırımı. Çinlilerin yatırım savaşı diyebiliriz burada. Çünkü son günlerde özellikle biliyorsun son haftalarda böyle sürekli Çinlilerin Türkiye yatırımını konuşuyoruz. BYD tarafında imzalar atılmıştı, anlaşma yapılmıştı ama bir süredir sessizlik hakimdi. Hatta geçtiğimiz haftada ne durumda acaba yatırım diye konuşmuştuk ama şöyle dün ve ondan önceki gün ardı ardına böyle hem Chery tarafından hem de BYD tarafından böyle güzel açıklamalar geldi. Burada görüyoruz ki artık BYD 2026 yılında üretime başlayacak. Fabrika için biliyorsun Manisa'da kurulacaktı zaten fabrikası. Lokasyon bulunmuş gibi anlıyorum ben buradan bakanın açıklamalarından. Onun dışında Chery tarafında tabii ki açıklamalar yapıldı. Onlarla da son aşamadayız diye böyle açıklama geldi bakandan, Bakan Kacır'dan. Böyle güzel yatırım haberleri var. Tabii ki Türkiye'nin son dönemdeki bu şeyini görüyoruz. Çinli tarafında özellikle Çinlilerin istilasına karşı ne diyor? Yaptığı bu yeni regülasyonlarla, yeni düzenlemelerle. Kardeşim sen burada araç satacaksan buraya yatırım yapmak zorundasın. Yani yatırım yapmıyorsan burada da araba satamazsın. Önce elektrikliler için söylediler bunu. Sonrasında plug-in hibritler için, BYD için daha doğrusu biraz bir düzenleme getirdiler ama baktılar gördüler diğerleri. Hani yatırım yapmadan da bu düzenlemeden faydalanıyorlar. Hop onlara da plug-in hibritlere de bir 20 servis zorunluluğu getirdiler acil bir düzenlemeyle. Artık burada net bir şekilde anladık ki Çinliler de anladı ki bana göre ya biz burada yatırım yapmadan araç satamayacağız. Hani böyle getiriyoruz bir şey yapıyoruz yatırım yapıyoruz böyle yatırım derken tabii işte bayilerle anlaşmadır şudur budur araçları getirmedir tarzında. Bunu yapıyoruz ama demek ki biz burada üretim yapmadan bu araçları satamayacağız dediler ve gördüğümüz gibi bu duruma geldi.
Valla çok güzel söyledin. Çok güzel bir özet oldu bence. Ve seni dinlerken şunu anlıyoruz ki bir başarı var aslında ortada. Yani günün sonunda bir yatırım yaptırtmayı zorla da olsa başarttırmış oldular. Başarmış oldular. Yani tabii ki bunun bize olan faydası yatırım yapıldıktan sonra tüketici olan bir faydası var hiç şüphesiz. Çünkü öbür türlü dışarıdan gelen arabalardaki vergiyi artık hepimiz biliyoruz. Bir daha bunu hani ya vergi çok falan dememize gerek artık hani ayyuka çıkmış bir konu. O yüzden güzel bir açıklama oldu. O yüzden de Chery'nin de işte bu tabii ki Chery'nin bir modeliydi. O yüzden aslında arkamda çıktı. Konu bununla ilgiliydi. Ve bunu anlatmış olduk. Böylece Çinli markaların aslında daha fazla yatırım haberini görmemiz mümkün hale geliyor diyorsun. Bir zaten Sayın Bakan'ın haberini de BYD ve Chery açıklaması olarak vermiştin. Onu da hemen bir göstereyim madem öyle şey olmasın. O kadar BYD dediniz.
Geçtiğimiz hafta hani kuliste konuşulan bilgilere, konuşulanlara göre şeyi konuşmuştuk seninle hatırlarsan. BYD hala hani hem iş gücü evet. tarafında hem de lokasyon tarafında, fabrikanın kurulacağı lokasyon tarafında bir şeyler tamamlanmış değil şeklinde konuşuluyordu ama bakanın bu hafta yaptığı son açıklamaya göre Manisa'da yer tahsisinin tamamlandığını aktarmış. Yani bu konuda fabrikanın kurulacağı yer lokasyon büyük oranda belli oldu demektir.
O zaman yayınımız ses getirmiş kardeşim. Yani madem
bizi,
öyle biz geçen hafta konuştuk. Geçen hafta böyle
falan.
Bir açıklama yok, bir şey yok. Bizim evet. Yani durum budur. Hani nerede yani Manisa tamam da bir de tabii şu da var. Pardon bu arada. Bir de tabii şu da var. Yani daha bir de bunun işte eleman meselesi vardı. Onu da konuştuk. Bakalım belki de bir sonraki sefer istihdamla da ilgili bir açıklama gelir. Yani çünkü Manisa'da bunun buraya gelebilecek, burada çalışabilecek bir iş gücü olduğuyla ilgili soru işaretleri var. İzmir'den de işte söylemiştik 40 bin kişi her gün taşınıyor, Manisa'ya gidiyor geliyor diyor. Bakalım o konuyla ilgili nasıl bir durum güncellemesi gelecek ama tabii şey güzel bu arada yani bizim sevin... Yani Manisa mıymış hay Allah karar vermiş deyip üzülecek halimiz, sevinecek halimiz var tabii ki. Bu bizim için güzel haber. Çünkü
yani bu arada zaten iş evet. Gücü bakımından da böyle bir fabrika yatırımı genel olarak doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 9-10 bin kişilik istihdama sebep olur. Ki evet. Hani montaj bile yapılsa bu tarzda dolaylı tabii. Olarak işte yan sanayisi parçası, tedariği nereden baksan 9-10 kişilik istihdama sebep olur ki bu da hani ailelerin de baz alırsak yani bir hanede 4 kişi olduğunu varsayarsak hani nereden baksan 40-50 bin kişilik insanın ekmek yemesi anlamına geliyor. O yüzden hani bazen diyorlar ya özellikle bu Çin açıklama yapmıştı, üreticileri uyarmıştı. Hani başka ülkelerde fabrika yatırımı yapın ama batarya teknoloji konusunda know-how'umuzu, teknolojilerimizi paylaşmayın. Sadece montaj yapın şeklinde bir açıklaması olmuştu. Hani insanlar da diyor burada hani sadece montaj yapacaksa hiç gelmesin tarzında. Evet burada know-how almamız önemli, bilgi edinmemiz, onların batarya teknolojinin nasıl geliştiğini öğrenmemiz, burada Ar-Ge yatırımları önemli ama bir yandan hani sadece montaj bile yapılsa yatırım gelmesi de aslında iş olanağı bakımından, insanların iş bulması ve çalışması, insanların ekmek yemesi açısından önemli.
Ülkenin o yüzden durum için çok
bence
önemli.
Her türlü artıdır yani. Çünkü
%100 şimdi, katılıyorum.
Şimdi BYD gelecek. BYD kesinleşti. Bakan yine aynı şekilde Chery ile ilgili konuştu. Son aşamadayız dedi. Onun arkasından MG tarafından bir açıklama geldi. Bakandan doğrudan onlarla ilgili bir açıklama yok ama MG'de biz de hani Çinli tarafla konuşuyoruz. SAIC ile konuşuyoruz. Onların da Türkiye'de üretim yapması için elimizden geleni yapıyoruz. Artık bu görüşmelerdeyiz tarzında bir açıklaması gelmişti. Tabii ki bunlar çok erken aşamada biliyorsun. Skywell'in Türkiye distribütörü Ulubaşlar'da defalarca söylemiştik. Çinlilerle görüşüyoruz, Türkiye'de üretim yapacağız. Hani üzerinden aylar geçti ama hala bir gelişme olmadı. Hani evet. Bu tarafta mutlaka bir... Çünkü MG tabii ki daha ileri aşamada. Hani Türkiye'de satışları iyi, modelleri seviliyor. Özellikle 100% elektrikli MG4 modeli elektrikli araç tarafında bayağı merak edilen ve tercih edilen bir model oldu. O yüzden onlar bu Türkiye'de üretim konusunu daha ciddiye alacaklardır ve daha hızlı adımlar atacaklardır diye düşünüyorum. Özellikle rakipleri BYD ve Chery tarafında bu adımlar atılmaya başlandıktan varken, sonra. Bu
ya
arada
çünkü, evet.
Tabii sen söyle ben hemen arkasına ekleyeyim.
Sen lütfen buyur.
Şeyi söyleyecektim. BYD bu arada bir mail göndermiş ve 4 Kasım'ı işaret etmiş. 4 Kasım'da İstanbul'da bir basın toplantısı düzenleyecekler. BYD yani detay yok ama başlığı...
4 Kasım tarihini saklayın demişler.
Evet, BYD için yeni dönem başlıyor şeklinde bir ifadeyle göndermişler bu maili. Artık demek ki 4 Kasım'dan sonra bu yatırımla beraber BYD'nin Türkiye'de nasıl bir yol izleyeceğini, hangi yatırımları yapacağını, Türkiye'de hangi modelleri üreteceğini, hangi modelleri satacağını net bir şekilde öğreniyor olacağız muhtemelen 4 Kasım'da. Çünkü herkes merak ediyor. Özellikle elektrik tarafta bu ek vergiden sıyrıldıktan sonra hangi modeller gelecek, hangi araçlar hangi fiyatla satılacak çok merak edilen şeyler. Bunları da doğrudan tabii ki BYD yetkililerine soruyor olacağız o etkinlikte.
Aynen öyle. Bu senin söylediğin az önce söylediğin konuya dair ben söyleyecektim. Yani işte Türkiye'ye geldi peki bunu getirdi mi şunu yaptı mı? O teknoloji transferi dediğimiz bizim savunma sanayinde gördüğümüz bir konu biliyorsun o. İşte Güney Kore ile yapılan işbirliği anlaşmasıyla bazı ya birçok aslında üründe bu teknoloji transferini gördük. Belki yani bir ihtimal bilemiyorum. Tabii batarya teknolojisi böyle biraz daha kritik bir konu ama yine de Türkiye'nin Çin'le olan Huawei'den sebep konuşmak gerekirse mesela orada bir teknoloji transferi var. Yani neredeyse var 5G'lerle ilgili yerli işte istasyonlar bunlar konuşulan yapılan şeyler arasında mutlaka Huawei'nin geldiği zamanki katkısının olduğunu düşünüyorum ben. Tam araştırmadım ama hani araştırsa çıksa hiç şaşıracağımız bir durum olmayacağını düşünüyorum. O yüzden ben sanki Çin'le bizim daha iyi bir işbirliği yapabileceğimizi, Avrupa'ya nazaran daha iyi bir işbirliği yapabileceğimizi ve işte burada TOGDA varken sanki daha tatlı bir işbirliğine gidilebileceğini düşünüyorum. Tabii ki adamlar günün sonunda bütün o hani o tescil etmiş, uğraşmış yani patentini almış gelip de sana onu abi bak böyle yapılıyor falan diye verecek hali yok yani. O, evet. Onu beklemeyeceğiz elbette, olmaz. Ama yine de senin dediğin çok doğru. Ülkenin şu durumdayken özellikle tüketiciler açısından Türkiye'de üretilmiş gibi daha düşük fiyatla alabileceği bir araba varken bundan şikayet etmek yerine bundan memnun olmak bence de doğru bir karar olur. Yani gelecekte montaj mı? Tamam iyi de yani sanki diğer arabaların hepsini burada mı üretiyorduk yani? Şimdiye kadar üretilenlerin tamam ya var.
Tabii ki.
Yok değil ama Türkiye aynı zamanda önemli bir montaj hattıydı yani uzun süre. O yüzden bırak montaj da olsun yani. Bırak hani memnun olalım yani bence ondan. Çünkü zaten şu durumda her halükarda kaybediyoruz. Yani dövizden kaybediyoruz. İşte üretimi burada yapmadın vergiden yani tüketici olarak söylüyorum kaybediyoruz. Tamam onu niye o zaman şikayet edelim ki? Hiç değilse bari adam burada yapsın. Burada dediğin gibi 40-50 bin kişilik bir topluluk bundan ekmek yesin. Veya bununla ilgili istihdamla ilgili en azından istihdam konusu konuşuyorsun yani. O, olumlu bir şey bu. Neyse çok uzatmayacağım. Teşekkür ediyorum. Direkt Çin mahallesiyle başlamış olduk ama Türkiye'yi ilgilendiren bir Çin mahallesi haberiydi. Evet. Bazen çünkü öyle
yatırım haberini vermesek
ya olmaz. Hep Çinlilerden konuşuyorsunuz. Ya kardeşim hep Çinli de hep Çinli var çünkü yani hani gündem dünyada bile Çinli ya, sadece bizde değil ki yani. Bizim için değil. O yüzden mecburen böyle konuşuyoruz. Ama madem öyle bir yerli bir konu konuşalım tabii yani. Öyle bir de göğsümüzü gere gere konuşalım.
Hemen yerliye geçiş yapalım.
Geçelim. Yerliye geçtik. Bir video gördüm. Mutlaka görmüşsündür ama Bursa'da bir otosanayi zannediyorum. TOG tamirata gelmiş. İşte bir çıtası kırılmış önde pancurda. Pancuru kırılmış. Onu değiştirmişler. Parça siparişi verilmiş. 2 günde gelmiş. Diyor ki ya kardeşim hani bu Venezuela'dan geliyordu. Bak diyor işte adam diyor göndermiş diyor. Çat diyor bak diyor burada diyor işte diyor. Yapılmış. Vallahi diyor işte o kadar da güzel olmuş ki diyor. Mutlaka görecek seyircilerimiz. O kadar da güzel yapmışlar diyor. Çok son derece kaliteli malzeme falan. Sadece şu çubuk için diyor. Kutusu bile diyor bu çubuktan daha pahalıdır ya falan diye anlatıyor. Arka taraftan da tabii ne diyelim işte tatlı bir latife ediyorlar diyelim. Diyor ki abi olur mu Ukrayna'dan geldi o ya yok orada savaş var. O tamam ya Venezuela'dan geldi o falan. Ulan evet. 2 günde geldi diyor. Bak 2,5 ay beklemedik diyor. 1 ay beklemedik diyor. Çat diye geldi ne güzel işte diyor. Evet doğru yerli işin tabii ki kıymeti burada ortaya çıkıyor. Daha önce Türkiye'de kullanılan birçok yani kuş serisi diyelim mesela. Neden çok beğeniliyor? Renault, Broadway'ler falan o eskiye doğru gitsek böyle. Neden en çok sevilen veya en çok tutulan arabalar haline geliyordu? Çünkü yedek parçayla ilgili hiçbir derdin yok. Yani bugün sipariş ver yarın Bursa'dan gelsin. Bugün sipariş ver işte Renault'dan gelsin. Oyak Renault'dan gelsin gibi oluyordu. Evet. Haliyle tabii bunlar önemli. Şimdi öbür türlü sen bir sipariş veriyorsun. Bizim arabanın sensörlerini patlatmışlardı bundan 2 sene evvel. Geri vites sensörlerini çalmışlar. Bir daha sipariş veriyorsun. Abi Fransa'dan geliyor dediler. Bekliyorsun seve seve. Yani 2 hafta şey zaman veriyor sana. Sen de olsa da delik delik dolaşıyorsun şeyde. Tampon delik dolaşıyorsun böyle. Yani bu tabii ki avantaj ama her zaman olacak değil. İyisini yapmak lazım. İyisiyle ilgili uğraşmak lazım. Ne diyorsun T10F ile ilgili son gelişmeler, ortaya çıkan bilgiler nedir ve tabii senin görüşünü merak ediyorum. Görünümü, tasarımı ve bilgiler sana ne yansıtıyor?
Abi işte gördüğün gibi yani Teknofest'te İtalya'dan almışlar getirmişler Teknofest'te sergiliyorlar. Ne diyelim yani bu konuda ne? Her zaman baştan sona dönen bir geyik var ya İtalya'dan mı geldi ya bu falan diye. Şakası bir yana tabii ki dediğin doğru yerli üretim bizim markamız tabii ki her zaman iyisiyle kötüsüyle eleştirmeye Eyvallah. Çalışıyoruz. Eleştirilerimiz Bravo. De her zaman markanın daha iyiye gitmesi yönündedir ama hani her zaman da dile getiriyorum yani şu anda mesela işte satışları üretimi falan konuşuluyor üretim şeyini tutturamıyor ama ya geçtiğimiz zaman çok geriye gitmeye gerek yok. Geçtiğimiz yıllarda şu anda elektrikli araç pazarındaki Tesla ya da üretimi yetiştirememesi tarafında eleştiriliyordu sıkça. Bugün geldiği Bravo. Konumu görüyoruz Tesla'nın. O yüzden hani TOG'da Ya birebir karşılaştırmak iki markayı çok doğru olmayabilir ama hani Togg da ilerleyen süreçte zaten bu başarıyı elde edecektir diye hemen şöyle Theonef'e geçiş yapmak istiyorum. Çünkü tabii ki haberimizin asıl konusu Theonef. Theonix'ten sonra Togg'un ikinci modeli olacak. Sedan modeli, elektrikli sedan modeli ama baktığımız zaman özellikle yan taraftan, profilden baktığımız zaman böyle kupe, liftback benzeri eğimli bir taman hattı olduğunu görüyoruz ki hani bunu kısaca liftback olarak adlandırabiliriz. Yani benim açıkçası ilk gördüğüm detay, şöyle hani detaylara bakmadan, şey yapmadan, fotoğraflardan yola çıktığım kadarıyla birincisi hani CS'te yanılmıyorsam ilk prototip konsept olarak gösterilmişti. Onun geriye açılan kapıları vardı falan. Tabii ki onlar daha fütüristik, daha böyle konsepte özel özelliklerdi. Onun değişeceğini, üretimde değişeceğini biliyorduk ama şimdi tasarım o konseptten bayağı evrildi. Farklı bir noktaya geldi. Yani bu kasanın o konseptteki kasadan daha farklı olduğunu görüyoruz. O bir yana tamam, onu ben daha çok beğeniyordum. Bu benim kişisel görüşüm. Hani bu da güzel bir otomobil ama şimdi burada sergilenen otomobile baktığımda ilk dikkatimi çeken detay şu oluyor. Yani gövdeye göre tekerlekler çok küçük kalmış. Yani burada ilginç bir tasarım kusuru
Honda
var.
Honda City ile ilgili hatırlar mısın? Honda City'de böyle bir şey vardı. Eleştiriliyordu hatta çok.
Evet, aynen öyle. Eski kasada özellikle daha barizdi.
Evet.
Bu kasada şimdi tam gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. Hafif varsa da çok hafif vardır yani. Çok eleştiri almıyor bu konuda.
Doğru. Şu an kesinlikle toparlan yani gene bile tartışmalı. Mesela Chery'lerde de ben böyle bir şey görüyorum. Mesela Chery'lerin de sanki hatta biraz içeride kalıyor gibi geliyor tekerlekleri.
Evet, onların boyutunda sıkıntı yok ama hafif içeride, özellikle o Moda 5'te çok dikkat çekiyor bu.
Evet.
Tekerlekler biraz içeride. Tabii ki o bambaşka bir konu ama baktığımız zaman aynen City'deki gibi, City örneği çok güzel oldu. City'deki gibi bu gövdeye göre tekerleklerin çok küçük kaldığını görüyorum. Ben dediğim konsept de buydu. Gerçekten hani bunun tasarım çizgisi hem Theonix'e daha yakındı. Aynı tasarım dilini kullanıyordu. Hem de böyle hani boyutlarıyla, proporsiyonuyla, özellikle arka tasarımıyla benim çok beğendiğim bir konseptti ama tabii ki başka bir tasarıma geçiş yapıldı. Şu an işte Teknofest'te sergilenen tasarıma geçiş yapıldı ama ilk etapta benim dikkatimi çeken şey tekerlekler oldu. Onun dışında tasarım güzel. Yani ön tarafa baktığımızda işte farların tasarımı, bu yan kenarlarında aydınlatma mı onlar tam olarak göremiyorum ama altıgen şekilli böyle kapalı bir panel şeklindeki ön panjuru, İşte L şekilli, ters L şekilli gündüz aydınlatmaları gayet güzel bir otomobil olduğunu söylemek lazım. Proporsiyonda canlı olarak görmedim ama gayet iyidir diye düşünüyorum. Sadece şu anda bende soru işareti yaratan bu tekerlekler oldu. Umarım üretim versiyonunda hani bu
farklılıklar değişir diyorsun. Evet.
Aynen bu değişir ki daha böyle otomobilin gövdesine yakışan boyutta tekerleklerle jantlar görürüz en azından. Ben öyle düşünüyorum. Onun dışında artık yavaş yavaş Theonef'in ete kemiğe büründüğünü görüyoruz ki daha önce kamuflajlı olarak yollarda test edildiğini de görmüştük. Yavaş yavaş artık böyle üretime doğru gidiyoruz. Aracın lansmanı bu arada 2025'in ilk çeyreğinde gerçekleştirilecek. Nisan 2025 yılından itibaren de Türkiye'den başlayarak müşterilere sunacaklarını belirtmişler. Böyle bir planı var Togg'un. Otomobilin teknik detayları da daha önce açıklanmıştı ama tabii ki üretim versiyonunda artık son etapta açıklanan veriler bunlardan farklı olur mu bilmiyorum ama daha önce açıklanan verilere göre hemen hatırlatalım bunu. Bilen izleyicilerimiz vardır mutlaka ama bilmeyenler için söyleyelim.
Lütfen.
Standart menzilli arkadan itişli versiyon olacak, uzun menzilli arkadan itişli versiyon olacak ve çift motorlu olmak üzere toplamda 3 farklı versiyon sunulacak. 2 farklı da donanım seçeneğiyle pazara sunulacak. Tıpkı Theonix'teki V1, V2 gibi. 160 kW yani 218 beygir güç üreten ve 350 Nm tork üreten arkadan itişli versiyon. İki farklı batarya seçeneğiyle gelecek. Yine 350 km civarında, 350 plus olarak söylenmiş ama diğeri de 600 km'ye varan bir menzil sunacak bizlere. Büyük batarya seçenekleriyle bu otomobil 600 km'ye kadar bir menzil sunacak. 0-100 hızlanmasında 4.6 saniyede tamamlayacak çift motorlu versiyon. Bu versiyonda 700 Nm maksimum tork üretecek. Ve bunun da menzili 530 km olacak. Yani çift motorlu versiyon için böyle 700 Nm torktan konuştuğumuz bir otomobil için bence 530 km civarında bir menzil oldukça iyi. Ben her zaman diyorum çünkü elektrikli otomobillerde çok uzun menzilden ziyade şarj süresinin kısa olması önemli. Yani şarj teknolojilerinin geliştirilmesi önemli. Yani artık mesela 600 kilometre bandına geldik. 600 kilometre bandı gerçek koşullarda, tabii ki WLTP'den bahsetmiyorum. Gerçek koşullarda bir 600 kilometrelik evet. menzil bence bu tipte bir elektrikli otomobil için yeterlidir. Bunun mesela düşünürsek, atıyorum DC hızlı şarj süresini 5 dakikaya düşürdüğümüzü farz edelim. Çok yeterli olacaktır yani. %10'dan %80'e 5 dakikada tabii. şarj olduğunu düşünürsek bence uzun yol için biçilmiş kaftan olacaktır. O yüzden artık bunun da 600 kilometre bandına gelmiş olmasını ben şu an için yeterli buluyorum en azından. Benim beklediğim detay 800 voltluk elektrik mimarisine sahip olması. Bunda o teknolojiye geçiş yapılacak mı onu bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla öyle bir açıklama da yok. Yani şarj süresinin düşülmesi için, aşağılara düşmesi için, en azından 10 dakika civarına falan düşmesi için biliyorsun 800 voltluk elektrik mimarisinin olması gerekiyor araçlarda. Artık TOGG'un da yavaş yavaş buna geçmesi lazım.
Yani sanki bu araçta geçmeyeceklerdir diye bir tahminim var. Seni de, sana da katılarak söyleyeceğim. Sanki bir sonraki evrede olabilir. Bu araçta sanki ona pek vakit bulamayacaklar gibi geliyor.
Evet, bence
olarak. Ama ben mesela bu arada arabaya bakınca, yani devlet dairelerini kullanınca araba görüyorum bu arada. Hani fix, hani bir kere kafadan onlar bunu alsın diye bir şey var görüyorum. Hani o yüzden müşterisi kamuda fix var. Zaten bu da hani genelde kamuda kullanılan araçları da genelde de görüyoruz. Yani genel içinde tutuyor, tutmuyor değil. Hani bu sadece çok eskiye gideyim yani. İşte böyle Toros falandan bahsediyor. Yani Renault 12 kullanıyor bütün memurlar falan gibi bir şey yok yani. Aynı dönemde herkes Renault 12 kullanıyordu. O yüzden satışına da yansıyor aslında. Görünüyor. Çünkü gene bu şuna çıkıyor yani. Yedek parçayı şu buluyorsun. Kolay üretim, işte kolay malzeme tezahürü falan. O yüzden tercih ediliyor. Zannediyorum tabii olursa TOGG'a göre daha fazla tercih edilecek gibi görünüyor böyle bakınca. Daha çok satar mı? Satarsa bence SUV olayından dolayı, hani seninle hep konuşuyoruz. Sanki aslında SUV'ye olan sevda bambaşka artık yani. Hani bir şekilde evet. Sedan da geçti gibi görünüyor. Bu da senin yine söylediğin gibi tam sedan, hani böyle liftback gibi de duruyor. O yüzden sanki arada kalmış gibi de olabilir. O yüzden belki daha çok tercih de edilebilir mi? Hani bu bir avantaja döner mi sedan gibi görünse de? Onu da merak ediyorum. Yani bir, ama senin söylediğin önemli nokta. Bir yollarda görelim bakalım nasıl olacak. O zaman zaten
şey de yok ki artık. Biliyorsun artık Passat sedan da yok. Hani sen kamu deyince direkt o aklıma geldi. Yollarda böyle evet. Şey çakarlı Passat'ları görüyoruz ya. Artık Passat doğru. yok yani. Çakarlı TOGG T10F mi görürüz acaba yollarda böyle?
Vallahi artık görelim yani. Hem Passat da görmeyelim gerçekten. Yani Passat'ı görmeyelim derken zaten göremeyeceğiz nasıl olsa. Hani eğer Türkiye'ye özel bir şey yapmazsa görmeyeceğiz. Çin'e yaptığı gibi. Görmeyeceğiz gibi görünüyor. Bu arada kamudaki olay da çok enteresan. Yani mesela aynı bedel olsa bile, yani fiyatı aynı olsa bile, atıyorum yani bir kademedeki yönetici diyelim aynı paraya Passat alabiliyor. Uyduruyorum, Passat yok ya yani, şöyle öyle demiş olalım. Bir tanesi Passat alıyor. Diyor ki işte Audi mesela aynı paraya Audi de alabiliyor diyelim. Ama yok, sen o yönetim kadrosundaysan, o seviyedeysen senin mesela Skoda alman lazım. İşte sen Audi alabilirsin, sen Passat alabilirsin, sen halbuki aynı parayı veriyorsun yani. Böylece aslında aşağı doğru gittiğinde belki de Skoda'yı alan kişi, nasıl olsa sırada ona gelecek ama Skoda'yı alan kişi belki de en karlı kişi olacak. Çünkü donanımsal olarak en zengin de olacak ihtimal. Yani diğer Passat almadığı için. Ya bu enteresan bir adı konmamış, böyle çok herhalde genel bir şey mi bilmiyorum. Belki de bir yerde yazıyordur diye düşünüyorum ama. Hani çok aşikar bir konu da değil ama herhalde bu araba gelsin abi. Kimseye demesinler ki ya işte sen onu mu kullanıyorsun da. Çünkü kamudaki bu şeyler de haliyle harcama ve tasarrufa da ters geldiği için her zaman dert oluyor. Yani hani şunu al, bir bakıyorsun işte Mercedesler, BMW'ler bir şeyler falan filan geliyor. Tabii insanın canı sıkılıyor. Abi bütün kamuya ver bu arabayı. Yani evet. herkes bunu kullansın. Gerçekten Türkiye'nin arabası haline getirebilir. Çünkü SUV pek öyle bir araba değil yani T10X pek öyle bir araba halinde kullanamıyorsun onu, daha çok özel araba gibi kullanıyorsun. Yani işte belki jandarmanın falan kullandığı şekilde kullanabilirsin çünkü biraz daha büyük bir araba ihtiyaçları falan var ama kamudaki şey için, memur için, taşıyacağın edeceğin abi tamam elektrikli, gel sen buradan kullan, masraftan şundan bundan kurtar bizi, yedek parçadan da kurtar. Burada zaten TOG da sana güzel bir indirim de yapsın, bilemiyorum ama hem onu ihya edecek hem bu tarafı güzel çalıştıracak bir şey yapsın. Hiç direkt bakınca bütün polis arabalarınız artı zurtu. Gerçi polis arabasını da bilemem, her şeyde olmaz çünkü biliyorsun o son
bir
mesela.
Siyah renk yapmışlar ya. Tam direkt araba da doğru söylüyorsun. Tam böyle şey, Passat'a alternatif.
Aynen öyle ya, bence bunu yapsınlar.
Acaba bilerek mi seçtiler bu rengi?
Valla yani bence eğer bilerekse çok güzel seçilmiş. Yani direkt hani kardeşim bunu biz buraya yaptık, sen de bunu kullan diye, bence son derece güzel. Böyle bakınca iyi. İnşallah devamı da güzel gelir. 800'lük eğer platforma geçerlerse o da enteresan güzel olur. Ama şeyi görüyoruz ki işler fena gitmiyor. Biraz TOG'da bir ciddi bir hızlanma da var. Bizim de aslında bir konuşacağımız bir konu vardı, o kaldı. Yani TOG'la ilgili bir ara eleştiriler yoğundu biliyorsun. Daha sonra evet, tekrar bir duruldu falan. O konuya dair bizim de bir çalışmamız olacaktı. Kaldık orada ama onu yaparız belki. Hem de bu T10F'ye çıkana kadar da o konuyla ilgili merak edilenlere bir cevap da vermiş oluruz o video ile belki diyorum. Ve hemen bir sonraki habere geçiyorum. Bir sonraki haberimiz ekranda gördüğünüz 808 mi? Hayırdır, 408 mi?
408.
E-408. Tamam peki. Çok güzel. Neyi detayları acaba? Gene güzel bir tasarım var bu arada. Yani tasarımcı gitti ama hala o mevcut tasarımın şeyini kullanıyorlar ya.
Evet, hala onun ekmeğini Havatını. Yiyorlar ama ha, güzel bir üst üzerine evet, koyarak ilerliyorlar yani. Çok bence güzel. Peugeot'un son yıllardaki tasarım dili gayet iyi, bu konuda başarılılar. Tek beğenmediğim bir yeni 3008'in arka tasarımı oldu.
Evet.
Böyle o da çok radikal bir değişim oldu tabii ki. Yani böyle klasik SUV tasarımından bir coupe SUV tasarımına geçiş yapıldı ama hani ön tasarımı çok güzel görünen ama arkası hani o denli olamamış, başarılamamış bana göre. Tek böyle eleştirebileceğim tasarım o. Onun dışında şu an baktığımız 408 de dahil olmak üzere gayet güzel. Hem ön çizgi olarak, yani markanın kendi yüzü haline getirdikleri o ön tasarım olarak, hem de genel tasarım olarak başarılı işler çıkarıyorlar. 408'de de aynı şekilde onu söyleyebiliriz. Böyle yine yerden yükseltilmiş sedanvari ama uzun ve biraz daha işte liftback SUV tarzı bir otomobil olarak karşımıza çıkmıştı biliyorsun 408. Epey de beğenilen bir tasarımı var. Ben yollarda 408'i bol bol görüyorum. Güzel de satılıyor gördüğüm kadarıyla. Tabii ki son verilere bakmadım ama. Evet. Şimdi artık ne var? Onun %100 elektrikli versiyonunu konuşuyoruz. Stellantis elektrikli araç atağını sürdürüyor. E408 ile beraber ne istiyorlar? Tabii ki önümüzdeki yıllarda ürün gamındaki tüm modellerde bir elektrikli versiyon sunmayı istiyorlar. E408 ile beraber aslında bunu büyük oranda başardılar. Çünkü yeni 3008 elektrikli versiyon öncelikli olarak geldi. 5008 aynı şekilde. Onun dışında 208'in elektrikli versiyonu var, 2008'in var. Yani bunu net bir şekilde başardıklarını görebiliyoruz. Bu yolda iyi ilerliyorlar. 408'in tasarımı, yani içten yanmalı versiyona göre herhangi bir değişiklik yok görüldüğü gibi. Ön tarafta yine o çerçevesiz panjur tasarımı devam ediyor. Agresif farları aşağıya doğru böyle aslan dişi şeklinde uzayan gündüz ledi aynı şekilde böyle var olmaya devam ediyor. Yine o güzel bildiğimiz şık tasarımını sürdürüyor. Peki şöyle bir detaylarına baktığımızda ne görüyoruz? Farklı modlarını görüyoruz. İşte spor modu var, normal modu var, eko modu var. Otomobilde 210 beygir güç, 345 Nm tork üreten bir elektrik motoru kullanılıyor. Yani tek elektrik motorundan güç aldığını görüyoruz. Normal modda bu arada sunduğu güç değişiyor. Nasıl değişiyor? Normal moddayken 190 beygir güç sunuyor, 300 Nm tork sunuyor. Eko modunda ise, ki biliyorsun eko artık araçlarda zaten böyle uzun yolda sakin sakin veya şehir içinde ben çok enerji harcamayayım, çok elektrik tüketmesin tarzında ilerliyorsan eko modunda ilerliyorsun. Doğru. Bu modda da araç 170 beygir güç üretiyor. Yani bu biliyorsun şeylerde zaten elektrik motorlarında bunu kısmak, yükseltmek evet, çok kolay. Artık yazılımla tak tak tak bunu çözüyorlar. O yüzden eko modunu aldığında doğrudan 170 beygire kadar aracın maksimum gücü düşüyor. Peki menzili ne kadar? Menzile baktığımızda 453 kilometreye kadar bir maksimum menzil sunduğunu görüyoruz. Bu batarya seçeneği 58.2 kWh'lik bir nikel, manganez, kobalt batarya kullanılıyor bunda. Yani bana göre sanki lityum demir fosfat batarya olsaydı sanki aracın fiyatını biraz daha düşürürdü. En azından daha uzun ömürlü, daha dayanıklı bir batarya olurdu ama burada tabii ki Peugeot'un tercihi nikel manganez kobalt tipinde bir batarya olmuş. Görece böyle bir otomobil için, çünkü 408 hani baktığımız zaman uzun ve büyük bir proporsiyonlara sahip bir otomobil. Kesinlikle. O yüzden 58 kilowatt saatlik batarya bence bu araca biraz küçük kalmış ki 453 kilometrelik menzilden de bunu görebiliyoruz. WL tipi menzili 453 kilometre ise gerçek kullanımda 350-400 kilometre civarında bir menzil sunacaktır. Tabii birleşik kullanım için diyorum. Şehir içi kullanımda belki 450 kilometreyi bile aşar. Çünkü biliyorsun elektrikli otomobillerin asıl olayı şehir içinde rejeneratif frenlemeyi de desteği arkasına aldığında, işte dur kalk trafikte veya işte 50-60 evet. kilometre hızlarda ilerlediğinde böyle parlayan asıl özelliği ortaya çıkıyor bu araçların. Şarj hızına bakalım. Şarj hızı 11 kW'lık 3 fazlı bir şarj cihazı. AC şarj veya DC şarj söz konusu olduğunda 120 kW'a kadar hızlı şarj desteği mevcut. 120 kW yine günümüz için küçük bir, az bir değer bence. Hani 120 kW böyle bu segmentteki bir araba için, en azından bir elektrikli otomobil için bence düşük kaldığını söyleyebilirim. Şarj süresi nedir? %20'den %80'e 30 dakika sürüyor diye bir açıklama verilmiş burada. Donanımı zaten 408'den donanımları az çok biliyoruz. Allure donanım seviyesi var. Burada LED farlar, 19 inç jantlar, 10 inç ekranlı, 6 hoparlörlü multimedya sistemi, ısıtmalı sürücü koltuğu ve direksiyon, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği, çift bölgeli klima ve ısı pompası. Elektrikli otomobillerde her zaman merak edilen bir detay oluyor. Asıl böyle kutsal soru elektrikli otomobillerle ilgili direkt şey oluyor. Isı pompası var mı? Evet, gördüğümüz gibi Allure donanım seviyesine itibaren ısı pompasının bu otomobilde standart olduğunu görüyoruz. Alır. Yapılan ha, açıklamaya göre. Evet. Şu an için tanıtımı yapıldı. İlerleyen aylarda muhtemelen Türkiye'ye gelecektir ama şu an için net bir tarih yok E408 ile ilgili. Yakında belli olacaktır ama en azından onu söyleyebilirim.
Valla çok güzel bir araç. Gerçekten senin söylediğine katılıyorum. Hani Lamborghini'nin bir modeli var ya, şu an aklıma da gelmedi adı. Belki sen dersin. Hani onların... Urus. Nasıl?
Urus.
Burun, evet, olabilir. Bak, bilmediğim için de böyle rezil olacağız iyice. Ama yani ona benzer bir havası var. Zaten hani içinde de böyle sıra dışı, böyle saldırgan bir havası var ya Peugeot'un. Tam evet. Yani logosunda ve karakterinde olduğu gibi. Onu yansıtıyor hakikaten. Yani böyle de bakınca mesela çok heybetli bir araba gibi görünüyor bu da. Ama senin söylediğin bu heybete karşılık motor seçeneğinin sanki daha güçlü olması gerektiğini de düşünüyorum. Türkiye için hani başka bir şey olur muydu bilemedim ama. Böyle bakınca araç güzel, o havayı veren bir araç. Zaten şuralarda gene o spor otomobillerde alıştığımız, gördüğümüz türden çıktıları var. Ama araç hakikaten o büyüklüğü, heybeti içine de yansıyor. Ferah bir kullanım sağlıyor. Yoksa çok da aslında kolay değil iç mekanda, o üstte senin kafana böyle basıp da seni rahatsız etmesin gibi. Şöyle baktığın zaman ne kadar ferah olduğu, gerçi hanımefendinin boyu kısa mıdır bilmiyorum ama sanki değildir diye tahmin ederek yani bir baş boşluğu çok rahat görünüyor. Çok büyük ihtimalle arkada da burası gene o rahatlığı veriyordur, ferahlığı veriyordur diye düşünüyorum. Gerçekten güzel bir araç. Peki bakalım ne olacak gelince diyorum ve yeni bir başka araca geçmek istiyorum. Efendim yeni aracımız, şöyle şuradan bir doğru görselle başlayalım. Buyursunlar, Skoda Elroq'la ilgili dün daha taze bir haber.
Evet, taze evet. Tanıtıldı. Skoda bol bol böyle ipucu görseli paylaştı. Bol bol böyle hype yarattı diyebiliriz bu elektrikli otomobille alakalı. Neden böyle bir hype yarattı? Tabii ki iki büyük nedeni var. Birisi en popüler, yani SUV tarafında en popüler segment olan C segmentindeki ilk %100 elektrikli otomobili. İkincisi de tasarımından gördüğümüz gibi önceki Skoda'lara pek benzemiyor tasarım olarak. Modern Solid adı verilen yeni bir tasarım dilini kullandığı ilk model olmasıyla bu iki önemli tarafta Skoda için ayrı bir değere sahip diyebiliriz. Baktığımız zaman şöyle Elroq olarak adlandırıyor. Yani tasarım değişiyor, işte segmentler değişiyor ama Skoda'nın elektrikli SUV'lerinde E ile başlayıp Q ile biten isimlendirme stratejisi evet. değişmiyor. Bunda da aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz. İşte Enyaq'lar gördük. Farklı farklı modeller gördük. Artık bu strateji Elroq olarak devam ediyor. Yani tasarım olarak ben beğendim açıkçası dış tasarımını. Farklı evet. bir ön yüzüyle, farklı bir yüzle karşımıza çıkıyor. Burada ne var? Motoru böyle motor kaputu, ön kaput daha doğrusu. %100 elektrikli bir otomobil olduğu için motor kaputu diyemiyoruz artık.
Ya, bravo. Söyledin, evet.
ön kaputu böyle aşağı doğru eğim kazanmış. Hemen ucunda bir çıkıntı var. Skoda yazısı net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bölünmüş aydınlatmalar mevcut bu otomobilde modern solid tasarım dilinin öne çıkan detaylarından bir tanesi. Önde 4 parça, üst tarafta 4 parçadan oluşan ince gündüz aydınlatmaları mevcut ki böyle siyah bir panelle, boydan boya uzayan panelle birbirine bağlanmış şekilde. Orası sanki bir
yekpare, ne deniyor ona?
Evet, yekpare bir alan gibi görünüyor. Doğru. Asıl aydınlatmalar ise, ana aydınlatmalarsa böyle tamponun kenarlarında
güzel bir şekilde
gizlenmiş. Hemen yanlarında da böyle dikey hava girişlerini görüyoruz. En altta da büyük bir merkez hava girişi bulunuyor. Yani açıkçası hani baktığın zaman Skoda demezsin açıkçası. Şu öndeki burun kısmındaki Skoda yazısını silsen oradan. Açıkçası ben
logo da görünmüyor Skoda zaten olduğunu... bu arada. Önde logo da yok. Yani dediğin doğru. Yani onu da belki ya bir güçlenmiş, bir kaslanmış bir şey olmuş gibi. Bir de gerçekten hani o gelecek fütüristik bir tasarım yapmışlar. Yani burada o senin söylediğin detay bence o bütünlüğü getiren, bu tabii gündüz bunu yakmadığın zaman da bir bütünlük oluşturuyor falan. O yüzden enteresan bir hale dönüyor. İlginç bir tasarım. Büyük bir araç mı peki? Ben mi acaba öyle tahmin ediyorum, yoksa orta boyutta bir araca mı bakıyoruz?
Ya şöyle, hani kompakt diyebileceğimiz orta seviye bir araç. C segment, çünkü C segment SUV aslında, dediğim gibi en popüler segment olan SUV'lerin böyle bolca rekabetini gördüğümüz bir segmentte tabii ki daha kompakt bir yapıya sahip. Onun dışında dediğin gibi böyle kaslı bir tasarım var. Özellikle ön taraftan baktığında o ön kaputun kenarlarındaki çıkıntılar, yükseltiler otomobilin kaslı olduğunu gösteriyor. Bunu sağlayan bir diğer detay da şu olmuş. Özellikle yan tarafta işte bu çamurlukların biraz daha çıkıntılı olması ve omuz çizgisinin böyle çok keskin bir tasarımla gelmesi. Yani omuz çizgisi çok belirgin. Buradan çok belli olmasa da ön çaprazdan ve arka çaprazdan baktığında net bir şekilde kendini gösteriyor. Bayağı belirgin, keskin bir omuz çizgisi var. Yani az önce demiştim ya, ön tarafta Skoda yazısını silsek bunun Skoda olduğunu anlamazsın ama arka tarafta kendini net bir şekilde belli ediyor. Önü ne kadar değiştirdilerse de arka tarafı böyle hani çok mevcut tasarım diline...
Volvo gibi de olmamış mı diyecektim ben, ama senin söylediğinle beraber iş bitti şu an.
Evet, çok değiştirmemişler. Yani buradan net bir şekilde bir Skoda modeli olduğunu aslında tahmin edebiliyorsun bu yazıları çıkarsak buradan. Yine burada nasıl diyeyim, yeni bir tasarım dili olmasına rağmen modern solid ilk defa bu otomobilde kullanılıyor. Ama bazı işte otomotivde moda haline gelen trendleri geride bırakmış Skoda. Onları tercih etmemiş. Bunlardan bir tanesi de neredeyse her araçta gördüğümüz boydan boya uzanan stoplar. Hani bu otomobilde böyle bir detayın olmadığını görüyoruz. Normal iki parçadan oluşan klasik olarak adlandırabileceğimiz LED stoplar karşımıza çıkıyor burada. Ortada da büyük bir Skoda yazısı mevcut. Aslında arka tarafla, çok geleneksel bir tasarım olmuş.
Evet, arka taraflı, yani ön taraftaki tasarımla aslında arkayı tamamlasalarmış belki daha da iyi olacak. Yani dediğin gibi öndeki farklı bir karakter arkadaki farklı bir karakter gibi de duruyor yani.
İki farklı karaktere sahip bir otomobil gibi olmuş aslında. Senin söylediğin çok şu anda doğru. Çok doğru.
Şimdi sen söyleyince farkına vardım. Evet, yani aslında o yapılabilir. Bu tarafa baktığın zaman klasik bir klasik görüyorsun. Ama ön tarafa baktığın zaman o işte elektrikli, fütüristik, gelecekten gelen var. Evet, gelemedim de o fotoğrafa. Şurada. Şurada baktığın zaman onu görüyorsun mesela. Hani bu daha da böyle bir güzel hale gelmiş. Evet. Bunu çünkü aynı, sanki aynı konuyu arka tarafta da devam ettirebilirlermiş. Hani şey derdin. O uyum anlamında bir harmoni oluşturuyor denilebilirdi. Şu an dediğin gibi abi bu bizim başka model, bu da bizim başka bir model desen aşağı yukarı yedirebilirsin gibi olur. Tamam. Ya senin tepkin de çok hoşuma gitti bu arada. Bakınca çok iyiydi bu arada. Peki, evet, başka ne gibi detaylar var? Böyle bir merak uyandır dedin. Şey de yapıyor yani, konuşuluyor da enteresandır. Bir arkadaş da gönderdi bana işte, hatta bizde çıkmış haberi gönderdi. O yüzden şaşırdım yani, böyle bir şey yapılıyor. Skoda bu arada biz de hala bir Skoda da inceleyemedik. Yani öyle bir fırsatımız da olmadı. Bir herhangi bir lansmanda falan da denk düşmedik. Skoda'daki arkadaşlarımızı hatırlatmada bulunmuş olalım yani. Bir görelim edelim, bir bakalım sizle beraber. Olmazsa biz de zaten yapıyoruz biliyorsun. Yani Tesla geldi de mi inceledik? Tesla'yı gittik inceledik yani.
Aynen öyle.
Bir şey yaptık, inceledik. Herkes daha başka modeller içine geçerli olabiliyor. Olmazsa öyle yaparız ama. Evet, sözünü çok böldüm. Buyursunlar.
Şöyle dış tasarım dediğim gibi aslında hani de, yani şunu net olarak gördük. Önle arkası biraz sanki farklı karakterlerde bir otomobil gibi ama güzel bence. Hani tasarım
Evet.
olarak bak da
Evet.
genel olarak değerlendirebileceğim şekilde güzel bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. İç mekanı yani biraz açıkçası bu sade bir tasarım kullanılmış ama bu minimalist tasarımı çok yedirememişler iç tasarımı. Çünkü böyle katmanlı bir konsol işte biraz detaylar özellikle buradan gördüğüm fotoğraflarda bana biraz karmaşık geldi iç mekanı. Ama
Evet.
belki göz alışınca daha da iyi gelebilir. Ne var burada? Üç kollu bir direksiyon simidimiz var. Açıkçası bu direksiyon simidini ben bir kere böyle yeni bir otomobile, 2025 model bir otomobile biraz yakıştıramadım.
Evet.
Yani sanki
Bu
biraz
Volkswagen'in zaten standart direksiyon değil mi?
eski yani olmayabilir. Bu biraz daha
Öyle mi?
farklı geldi benim
Peki,
gözüme ama
tamam.
yani sanki
Biraz
böyle
büyük
hani
gibi göründü bana. Hani bilmiyorum ama.
evet biraz büyük gibi görünüyor ve tasarımı da sanki böyle Dacia'dan almışsın buraya koymuşsun gibi hani görünüyor. Ben açıkçası çok beğenemedim direksiyon tasarımını ama onun dışında iç mekan güzel. Hemen arkada konsola gömülmüş küçük bir dijital gösterge ekranımız ki Volkswagen grubunun yeni araçlarında bolca gördüğümüz artık bu tablet ekran şeklinde kocaman multimedya ekranı yine merkezde yer alıyor. Onun dışında yine altta gördüğüm kadarıyla fiziksel mekanik tuşlara yer verilmiş orta konsolda. Bu da
Evet.
güzel bir detay çünkü biliyorsun biz hep konuşuyoruz. Her fonksiyon, özellikle sıkça kullanılan fonksiyonlar dokunmatik tuşlara, multimedya ekranına emanet edilmemeli. Yolda el yordamıyla bulmak ve dokunmatik hissiyat yani
Evet.
hissiyat olmadığı için biraz ayarlamak zor oluyor. Bakmak zorunda kalıyorsun. Bu da senin dikkatini dağıtıyor.
Şurada bir
Onun
ekran var
dışında
gibi. Şurada yukarıda bir ekran daha sanki var gibi. O katman içerisinde ne var orada onu oraya koymuşlar merak ettim doğrusu. Yani burada bir gösterge var. Burada da başka bir şey mi var ki? Yani sanki öyle varmış gibi. Havalandırmaysa fazla büyük. Değilse yani orada ekran varsa belki bir anlam ifade edebilir gibi geldi bana ama öte türlü senin söylediğin konuya geleceğim. Yani böyle kat kat aşağı inen yani bir bunu koyayım bir de bunu üstüne koyayım falan gibi de olmuş gibi görünüyor. O yüzden sana katıldım. Şurada bir ekran falan yoksa ki orada yani şurada olduktan sonra orada da olmasına gerek var mı? O da ayrı bir tartışma konusu olur. Ama sanki burada da bir şey varmış da sonra yok tamam boş ver koymayalım demişler. Eğer ekran yoksa sanki öyle olmuş gibi. Çünkü devamında da gelmiyor. Hani şuradan bakıyorum öbür tarafa eğer başka bir fotoğrafta varsa yok görmüyor. Evet buradan baksan mesela gene sadece sürücü tarafında var görünüyor ve senin söylediğin o ne kadar büyük olduğu bu açıdan biraz daha iyi anlaşılıyor ortadaki tabletin. Tablet diyeyim artık ona
Yani
ne diyeyim.
evet. Ya, ekran mı? Açıkçası fotoğraflarda da belli olmuyor. Ben markanın kendi açıklamasında da öyle bir detay göremedim açıkçası ama
Evet.
yani öyle bir parça konumlandırıldıysa mutlaka bir işlevi vardır diye düşünüyorum. Çünkü hani
Vardı. Güzel.
yüksek sürücünün hani nereden baksan çok az da olsa görüş açısını engelleyecek bir detay. O yüzden mutlaka bir işlevi vardır diye düşünüyorum ama ben şu anda hani karanlık görünüyor ve detaylara baktığımda da onunla ilgili bir şey göremedim en azından şu anda.
Tamam.
Muhtemelen bir işlevi vardır diye düşünüyorum.
Evet, madem öyle tamamdır. Hemen bir sonraki haberimize geçiyoruz. Skoda Elroq'tan bu sefer hemen
Geçmeyelim, teknik detayları
geçmeyelim.
vermedik.
Aa, vermedim. Peki tamam. Buyurun o zaman geri dönüyoruz. Tamamdır, döndük. Neyse bir ara reklam hani. Bir sonraki az sonra diyerek diğerini gösterdim. Dünyanın diyerek tane hani böyle bir diyeyim hani dünyanın en dedik az sonra geliyor. Hemen Skoda Elroq'tan devam ediyoruz. Buyursunlar.
İzleyicilerimiz diyecek ki tasarımı anlattınız, teknik detaylar nerede? Bu arabanın
Nerede?
menzili
Doğru bak
nerede?
adam. Evet.
Diye
Ben hiç yani direkt
yapmayacağız.
olarak hani önü ayrı, arkası ayrı dedin bir şey dedim. Ben tamam ya bu kadar yeter dedim. Geçtim gitti ama evet buyursunlar latife etmiş olalım.
Evet, şöyle baktığımız zaman tek şarjda 560 kilometreye kadar bir menzil sunduğunu görebiliyoruz. Teknik detayları hemen şöyle baktığım zaman Elroq 50, 60, 85 ve 85X olmak üzere 4 farklı versiyonla sunulacak. Biliyorsunuz Skoda elektrikli modellerini böyle sayılarla isimlendiriyor. 85X de bunun 4 tekerlekten çekişli çift motorlu olduğunu gösteriyor aslında. Baktığımız zaman 55 kWh saat, 63 kWh saat ve 82 kWh saatlik kapasitelere sahip 3 farklı batarya seçeneği karşımıza çıkıyor. Motor tarafında ise 125 kW ile 210 kW arasında değişen motor seçenekleri karşımıza çıkacak. Skoda yine aynı şekilde daha önceki modellerinde olduğu gibi hem motor hem batarya tarafında böyle çeşit çeşitli her kesime hitap edebilecek seçenekler sunmaya devam ediyor bizlere diyebiliriz. Lityum iyon batarya kullanılıyor bu otomobilde. Menzili az önce söylediğim gibi WLTP'ye göre birleşik kullanımda 560 kilometreye kadar. Yani gerçek kullanımda 500 kilometre civarında bir birleşik menzil sunacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki hızlı şarj desteği var. 175 kW'a kadar bir hızlı DC hızlı şarj desteğimiz mevcut bu otomobilde. Ama böyle baktığımız zaman 85 ve 85X versiyonlarındaki bu büyük batarya, 82 kW batarya sadece 28 dakikada %10'dan %80 doluma ulaşabiliyor diye verilmiş. Bu 175 kW'lık DC hızlı şarj desteği bu arada büyük batarya için geçerli. Diğer mesela 50 ve 60 modellerinde 145 ve 165 kW'a kadar hızlı şarj desteği mevcut. Bunu da söylemiş olalım. AC normal yavaş şarj dediğimiz şarjda ise 11 kW'a kadar bir destek söz konusu. Tabii ki burada süre böyle çok daha uzun olacaktır bataryanın dolum süresi. Ama şunu net bir şekilde görüyoruz. Skoda yine Elroq'ta da diğer elektrik modellerinde olduğu gibi motor ve batarya tarafında birçok seçenek sunmaya ve yelpazeyi geniş tutmaya devam ediyor.
Diyoruz ve hemen efendim dünyanın en ne arabasına bakıyoruz. Buyursunlar. Bakın bu neymiş abicim bu şimdi? Dünyanın en nesi bu?
Dünyanın en aerodinamik otomobili olarak lanse edilmiş. Nereden? Tabii ki Çin'den.
Evet. Şaşırmadık. Hani... Çin'den olmasına şaşırmadım. Ama yani enteresan. Bu arada komik bir şey söyleyeceğim. Sanki bana mı öyle geldi bilmiyorum ama TOGG için konuştuğumuz küçük lastik konusunu bu arabada da görüyor musun acaba?
Yani biraz
nispeten sanki gözüme, ön tekerlek
çok
belki.
Çarpmadı.
Peki ben sanki arka lastikte öyle bir şey sezinledim buradan ama yani bizimkiler de yarın öyle bir açıklama yaparsa kardeşim bu böyle yaptığın zaman aerodinamik oluyor işte falan bakın burada da var dese ben yerdim şahsen kendim ama tamam peki.
Ya bu arada bu küçük lastik olayını Çinlilerde de görüyoruz bu arada. Hani sadece işte şu an yaptı ulan ne yaptınız ne ettiniz şeklinde değil yani.
Tamam.
Bu Çinlilerde de
tabii
yapanlar
canım,
var.
Da gördük zaten. Yani çok evet şeyde değil
aynen.
Ama evet.
O taraflarda da görüyoruz. Ama yani bunda da sanki biraz küçük gibi ama böyle çok özellikle bütüncül olarak baktığında çok gözüme çarpan bir detay olmadı açıkçası öyle, onu söyleyeyim. Ama evet. Teonef'te çok gözüme çarpmıştı ilk baktığında.
Bu... Ya tabii yerli olunca hemen gömüyorsunuz kardeşim.
Hemen gömelim. Hemen eleştirelim buradan.
Hemen oradan şeyi bulayım. Bak küçük işte kardeşim adam yapmış küçük demek ki. Ya bu arada ne ya bu T10F'ye mi bakıyoruz? Ne yapıyoruz kardeşim? Bir anda
değil mi? Liftback tasarımı aslında artık vallahi günümüzde sedan otomobiller bu şekilde tasarlanıyor. Özellikle elektrikli tarafta ne önemli? Gövdenin aerodinamik olması önemli. Aerodinamik gövde istiyorsan da aslında tasarım tarafında, gövde tasarımında belli sınırlar içerisinde kalmak zorundasın. Ne onlar işte bir kere pürüzsüz yani yuvarlak hatlar. Onun dışında tabii ki hava geçişlerine özellikle önem vermen gerekiyor. Düşük burun kısmı havayı yukarı doğru atabilmesi için burun kısmının düşük olması gerekiyor gibi ekstra detaylar yani seni belli bir çerçevenin içinde tutmaya çalışıyor. O yüzden günümüzde birçok otomobilin özellikle silüet olarak birbirine çok benzediğini görüyoruz elektrikli otomobil tarafında. O yüzden böyle geliyor göze. Tabii ki bu otomobilin en aerodinamik iddiası nereden geliyor? Shanghai diye okunuyor herhalde. Telaffuz ediliyor bilmiyorum. S7
doğru okudun abi. Benden sanki.
Bilir kişi. Evet abi doğru söylüyorsun. Bu otomobilin 0.191 CD hava sürtünme katsayısı varmış ki baktığımız zaman karşılaştırdığımızda diğer otomobillerle en düşük değere sahip. Burada ne görüyoruz? Hemen şöyle bir bakalım.
Sıradaki araba acaba hangisi diye merak ettim. Ben de şimdi sen söylerken başka... Evet sen anlatırken ben de o detaya bakayım. Acaba o neymiş mesela? Bir sonraki araba acaba ne kadar daha aerodinamik acaba?
Evet yine Xpeng'in Mona M03 bir hatchback modeli varmış.
Xpeng
o da 0.194'müş.
Onu yanlış okudum. Xpeng olarak okuyacaktın onu.
Evet.
Ama efendim, tamam
tabii.
Peki. O kaç dedin özür dilerim.
0.194 CD'lik.
Bu 192.
Evet. Bu yok. Bu 191. 0.191. Yine
yük,
başka markaların yük otomobilleriyle kıyasladığımızda TOGG TEONF de var bu arada. Tesla Model 3 0.23. Xiaomi biliyorsunuz Su7 modeli büyük ses getirmişti. Hem özellikleri hem tasarımıyla 0.195. TOGG TEONF de bu arada 0.226. Tesla
helal
Model 3'ü geçmişiz yani bu konuda. Aerodinamik konusunda gerçekten.
Vay be.
Helal olsun diyelim.
Helal olsun bak tamam neyse.
Ya lastiklerine küçük ya, diyorsunuz hani... ama işte.
Ben de şimdi oradan değil mi? Tutturmuş oradan hem sürekli onu söyle. Hani lastikleri öyleydi. Neyse tamam öğreniyorsunuz bu işi. Olacak tamam olabilir.
Evet.
Evet güzel yani bu şimdi bu tabii senin de söylediğin gibi son derece önemli. Çünkü bu hava akışkanlığını sağlamak direnci öldürüyor. Haliyle senin de yol menzil olayına katkıda bulunuyor. Tabii ki.
Baktığın zaman güzel bir aerodinaminin 60-70 kilometre bir katkı sağladığını görüyoruz yani elektrikli otomobillere.
Yani böyle bakınca dehşet bir rakam tabii. Şimdi ben de hemen arkada burada Grid 2 oyunu açık. Hemen hani nerede bu arabalar? Bak şimdi hani göstereyim yani. Şu arabayı gösterebilir miyim bilmiyorum. Bakayım. Şöyle escape'lersem. Bu şu an mesela bir Mustang'e bakıyoruz. Abi yani bunun önündeki kestiği rüzgar bakarsan eğer hani bu muscle car'lardaki olay inanılmaz. Yani bu hani bildiğin rüzgar şeyi katili yani. Hani bildiğin duvara çarpmış gibi gelir yani. Şimdi bunlarla karşılaştırsan.
Evet.
Hani o listeye baksan büyük ihtimalle bu herhalde 0.50 falan olsa gerek yani. Öyle tahmin ediyorum.
Ama sen tabii oradan şimdi bize subliminal mesaj veriyorsun. Yani bir elektrikli otomobil konuşuyoruz. Arkada Mustang açık. Sen diyorsun ki ya bırakın değil. Bu elektrik medetrik işini bırakın ya diyorsun.
Gel tam kardeşim bak buradan
petrol head olduğunu ortaya koyuyorsun.
Tabii turbo şarjlı işte süper şarjlı bilmem ne bunları konuşalım kardeşim. Bize gelmişim burada. Küçük lastikli, küçük hava dinamikli bilmem neli. İşte menzil şu kadar gidecek. Var mıydı eskiden böyle bir şey konuşuyor muyduk eskiden biz? Bir arabayı alınca düşünüyor muyduk ya bu ne kadar gidiyor bu araba diye hiç sormuyorduk. Şimdi konuştuğumuz şeylere bak. Evet. Allah Allah ya. Sanki bunun yakıtını da yani çok da doğal alıyorsun sanki. Bunlar da gene kömür madenleri bilmem neler yakıyorsun termoelektrik santrallerden üretiyorsun şimdi. Beni konuşturacaksın. Bütün elektrikli satışlar duracak. Neyse evet çok da...
Elektrik satışları durur bilmem ama elektrikli otomobil taraftarlarına büyük bir linç yeriz yani.
Vallahi tamam yani Mustang için böyle bir linç yemeye değer mi desen sanki derim ki yani hani öyle bir şey olacak olsaydı Mustang verecekler abi linç edin ya boşver diyebilir miydim gibi geliyor. Peki buyursunlar devam edelim lütfen ben gene seni böyle bir hançerledim arada ama var mı bu araç çıkacak mı yoksa şey mi sadece prototip falan diye mi görüyoruz öyle bir verilerde?
Prototip değil aslında bir seri üretim otomobil. Bu da ayrıca önem taşıyor. Yani bir prototip, biliyorsun Mercedes de böyle bir ara ismini hatırlamıyorum ama bir prototip otomobil göstermişti. Ve yine demişti ki en aerodinamik otomobil bu diye söylemişti. Ama tabii ki o otomobil hala seri üretime geçmedi. Bir prototip olarak, bir konsept olarak kaldı. Ama bu otomobil birebir seri üretim araç olarak karşımıza çıkıyor ki Çin'deki fiyatı bile belli. 555 kilometreye kadar bir menzil sunacakmış ve Çin'deki fiyatı yaklaşık tabii ki dolar kuruyla, güncel dolar kuruyla evet. 17 bin dolar civarından başlayacak diye böyle haberde belirtilmiş.
Evet, can sıkıcı meseleler hocam. Fiyata geldiğin an canımız sıkılıyor hemen. Ya dokunulmaz. Bu arada Mercedes'in olayı için şunu söyleyeyim. Ben aerodinamiğe aerodinamik demem. O aerodinamik benim olmadıktan sonra. Kardeşim ne öyle? Kendine gösteriyorsun. Bak adam satmış çıkartmış. Aa işte burada. Peki. Evet, madem öyle bir sonraki haberimize geçelim mi?
Geçelim. Aynı zamanda geçelim. Son haberimiz.
Son haberimiz. Zaten senin de lansmanına gittiğimiz Mercedes'e de dokundurmuştuk. Madem öyle niye dokundurduğumuzda da bir bakalım. Evet sana dokundurmak lazım. Sana kızıyoruz. Grip olmuşsun gelmişsin oralarda ne biçim iş yapıyorsun diye söyleyeyim ben. Evet şu muhteşem arabayı anlatayım.
Rüzgarını yedik.
Ha, bak. Terbiye size bak ya. Bir de Kapadokya'nın rüzgarını yedik diye bak. Hiç utanıyor mu?
Ama hasta olmaya Babamla değer.
Babamla da gezdiniz mi?
Efendim? Yok.
Balonla gezdiniz
mi? Balonluk hava yoktu.
Balonluk hava yoktu. Ha peki neyse. İyi tamam o zaman. Tamam neyse üzüldüm şimdi bir şey demeyeyim madem öyle. Tamam peki.
Ya G serisi için bence hasta olmaya değer ya. Zaten çocukluğumdan beri çok merak ettiğim, böyle hayran olduğum bir otomobildi. İlk defa kullanma şansı elde ettim. Bence değer yani.
Çok güzel söyledin. Benim demin Mustang için söylediğimi sen burada söyledin. Bu yıldıza değer dedin. Buyursunlar dinleyelim bakalım nasıldı, ne var ne yok. Elektrikli Mercedes Benz'in bu G serisi sende nasıl bir etki uyandırdı?
Bir de şu açıdan önemliydi tabii ki yani uzun yılda yani neredeyse yarım asırdır üretimde olan satışta olan dünya genelinde bir ikondan bahsediyoruz aslında ama ben yeni kullandım ama neyi yeni kullandım ilk defa elektrikli versiyonu çıktı ve ben onu ilk defa kullanmış oldum. Hani bu noktadan güzel bir deneyim oldu benim için. G580'den bahsediyoruz biliyorsun Mercedes artık %100 elektrik modellerinde bu EQ olarak isimlendirmeden vazgeçti bu şeyle beraber. Bu GS, elektrikli G serisiyle beraber. O yüzden mesela EQG olarak adlandırmıyoruz da G580 olarak adlandırıyoruz. Aslında 580 ismi de beygir gücünden geliyor. Çünkü 4 tane elektrik motoru var bu otomobilde. Her motora ayrı ayrı bağımsız olarak güç veren bu motorlar yanılmıyorsam 587 beygir civarında maksimum güç üretiyor ve 1164 Nm tork üretiyor 4 elektrik motoru birleştiğinde. Yani 1000 Nm'nin üzerinde bir güçten bahsediyoruz. Aracı kullandığınızda bu gücü iliklerinize kadar hissedebiliyorsunuz. Bunu net olarak söyleyebilirim. Çünkü neden? Yani zaten heybetli bir araç, büyük bir araç, arazi kullanımı için geliştirilmiş bir araç ve yani 750 kilogram civarındaki büyük bataryasıyla beraber 116 kilowatt saat kullanılabilir net kapasiteye sahip büyük bir bataryadan söz ediyoruz. Sadece 758 kilogram bataryası var zaten. Bu araç 3.1 tona yakın ağırlığı var, boş ağırlığı var. İçten yanmalı versiyondan 600 kilogram daha ağır. Bunu net söylemek lazım ama performans tarafında neyle kıyaslayabiliyoruz? G63S ile kıyaslayabiliyoruz. Hani onun performansıyla kıyaslayabiliyoruz. Çünkü çok güçlü bir araç. Yani 1000 Nm'nin üzerinde bir tork bu 3.1 tonluk aracı gaz pedalına dokunduğunuz anda uçuruyor. Bunu net bir şekilde görüyorsunuz yani. Hiç hantallık yok, hiçbir kusur yok, sıkıntı yok. Hızlı bir şekilde, atik bir şekilde hem ara hızlanmalarda hem de ilk kalkışta bir anda böyle sıfırdan işte 100-150'nin üzerine çıkıyorsunuz. Bunu söylemek lazım. Böyle güzel bir otomobil olduğunu söylemek lazım. Performansı bir yana tabii ki yanılmıyorsam 4.7 saniyede 0-100 hızlanmasını tamamlıyor.
Böyle bir araç biliyor musun? Evet, tabii.
Evet, performansı bir yana arazi kabiliyeti de içten yanmalı motorlu versiyonlar kadar iyi. Hatta onlardan da öne çıktığı detaylar var. İşte hala onlar gibi merdiven şasi üzerine entegre edilmiş. Merdiven şasi tabii ki arazi kabiliyetini iyileştiriyor. Biz birçok yerden geçtik. Arazide işte Kapadokya'da birçok arazi sudan geçişlerde bulunduk ki bu aracın sudan geçişi 85 santim. Yine içten yanmalı motorlu versiyonlara göre 15 santim daha yüksek. Yani normalde düşünürsün bu araçta batarya var sudan geçemez ama sudan geçiş yüksekliği diğerlerine göre daha iyi. Çünkü batarya ile ilgili çok iyi koruma sağlamışlar. Altta herhangi bir şekilde su geçirmesin, yalıtımı sağlamak için ve darbe almaması için karbon panellerle korumuşlar. Güzel bir koruma yalıtım sağlamışlar. O yüzden arazi kullanımında batarya tarafında herhangi bir soru işareti yaşatmıyor. Onun dışında yaklaşma, uzaklaşma ve karın açıları oldukça iyi. 45 dereceye kadar eğim tırmanabiliyor ki biz testimiz esnasında bunun tabii ki bir inceleme videosu, ön inceleme videosu gelecek. Orada da gösteriyor olacağız zaten ama 44 dereceyi gördük. Yani 44 derecelik bir açıdan keçi gibi tırmandığını, hiç zorlanmadan tırmandığını net bir şekilde böyle gaz pedalına hafif hafif dokunarak hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadan çıktığını canlı canlı gördüm. O yüzden mükemmel bir araç olduğunu, hala %100 elektrikli versiyonda da bu mükemmeliyet unsurunu koruduğunu net bir şekilde söyleyebilirim.
Heyecan verici olmuştur zannediyorum. Yani şimdi buradan böyle baktığında, şimdi bu araç içindeyken anlaşılan konular bunlar daha çok. Yani buradan bakınca vay be dik yokuş çıkıyor falan gibi bir şey düşünüyorsun da bu aslında bu yani bu açının ne kadar deli bir açı olduğunu aracın içindeyken çok daha iyi anlıyorsun. Evet. Ya bu olabilir mi ya falan hani ya başımıza bir şey gelmese demeye başlıyorsun. Çünkü bazı dik yokuşlarda bile işte ben daha önce kamyon kullanırken bu Mitsubishi Canter'ler falan onları kullanırken biliyorsun orada gene sıfırsın. Yani işte hemen direksiyon önünde artık yani ne varsa o. Hatırlıyorum mesela dik yokuşlardan indiğimiz zaman falan en aşağı geldiğimizde şeyi artık görüyorsun. Yani hani o yere bakıyorsun zaten arabadaki gibi değil. Arabada en azından bir uzaklık var da bunda şey var. Onda hemen anlıyorsun. Ha bir dakika gerçekten burası dik bir yokuşmuş falan diye anlıyorsun. Şimdi buradaki ne? Düşünüyorum bu inanılmaz yani böyle baktığında. Bunun inişi, çıkışı böyle hani insan demez buraya araba çıkar demezsin zaten normal şartlarda. Bu ancak hani başa gelince bir yerde gördüğün zaman anlıyorsun. Şimdi merak da ettim İstanbul'un en dik yokuşu vardı. Nişantaşı'nda mıydı? Fulya tarafındaydı galiba. Bir an ona bakarım bilmiyorum ama bu böyle baktığında şahane görünüyor. Tabii bunlar haliyle İstanbul'da yani öyle söylüyorum. Kimse sizin kadar da çok böyle gidip de Kapadokya'da bir yerde bu arabayı hani kıyıp da arabasına bunları da çok da yapmaz herhalde değil mi?
Her zaman söylediğim şey bu Türkiye'de Mercedes-Benz G serisi nerede gör? Bebek'te işte Nişantaşı'nda mekanların önünde gördüğün bir araba. Yani bununla kimse çıkıp alıp da araziye çıkmıyor yani Türkiye'de.
Kirletmiyor değil mi? Tabii. Evet. Yantıma toz değmesin. Ama yani araba bunları yapıyor.
13,5 milyon fiyatı var bu aracın. Türkiye'de satılan en ucuz Mercedes-Benz G serisi bu arada. Çünkü neden? Elektrikli otomobillerde vergi daha düşük olduğu için. Çünkü biliyorsun içten yanmalı motor olunca bunda yüksek motor olduğu için direkt %220 vergi alıyor. Ama elektrikli otomobilde daha düşük vergi olduğu için. Mesela işte performans açısından G63 ile kıyaslayabiliriz diyorum ya. Onun fiyatı nereden baksan 20 milyonun üzerinde. 24-25 milyon civarında bir fiyatı var yanlış bilmiyorsam. Yani ikisi arasında dağlar kadar uçurum var. Yani en düşük içten yanmalı motorlu versiyonu kıyaslasak bile onun da 17.8 milyonluk bir fiyatı var. Ondan bile 4 milyonun üzerinde bir fiyat farkı var. Yani iki araç arasındaki fiyat farkıyla sen ekstra başka bir araç alabiliyorsun.
Evet.
Alabiliyorsun. Onu söyleyebiliriz yani.
Dehşetmiş yani, evet, şimdi bir daha böyle bakınca bu özellikleri de göz önüne alınca insan pek de hani rahat rahat diyemez. Bu hem büyük fiyat farkı, işte bu avantajları inşallah kaybetmeyiz diyeyim de çok da fazla sesimi çıkartmayayım yani. Evet, şimdi bir şeylerden söyleyecektim ama yok boşver abi, yani ne kadar az konuşursak o kadar iyi yani, az kişi bilsin, az kişi alsın, hiç değilse bir avantajı. Tamam, gerçi bu araç için öyle bir avantaj çok da şey değil yani, bunu alan adam zaten ne diyelim, tabii, o rahatlıktadır yani. Hani arabasının Nişantaşı'ndan bir yere taşımayacak adamdır belki. Diğer de vardır yani, yok demeyelim yani, hiç haksızlık etmeyeyim ama illaki diğer türlü kullanan da vardır. Ama genel itibariyle böyle diyebilirim. Sesimi çok çıkartmıyorum, vazgeçiyorum. Peki ben ya, kim herkese nasip olsun tabii. Bu yurt dışında acaba kaç para desem?
Yurt dışında ilk tanıtıldığında yanlış bilmiyorsam 145-150 bin euro civarında bir fiyatı vardı.
Evet.
Hatta o zaman konuşmuştuk. Yani vergilerle beraber 10 milyonun altına geliyordu fiyatı. Ama Türkiye'de işte 13 milyon civarında bir satışa çıktı. Aradaki farkı falan konuşmuştuk. Ama tabii ki hani bunlar değişik detaylar.
Evet. Bu arada en dik yokuşlara bakıyordum da İstanbul için değil de bir yerde gördüm. 38 derece diyor mesela. Nerede, bir yerden bahsetmiş. Neresiymiş bu? Bizim forumda yazmışlar da. Bakıyorum. Evet. Ama neyse, bulamadım. 20 dereceyle başlıyormuş.
Sonra... Yani ben 44 dereceyi gördüm.
Vay be.
Öyle
sen,
söyleyeyim.
Evet, sen güzel bir oran gördün gerçekten. Şöyle tekrar ekrana en sonunu vereyim de bari görünsün burada. Muhtemelen bu da 44-45'i göstermek için yapılmış bir şey diye tahmin ediyorum. Biz de tabii İstanbul'da fulya yokuşu bu anlamda, demin söylediğim gibi şeydi, çok dikti. Yani araba kaldı mı geçmiş olsun, hani aşağı kadar bırakıyorsun arabayı yani. O eskilerden de debriyajlar böyle, debriyajı bitirdiğin yani, çıkarken debriyaj bitiyor, yukarıda artık başka bir araba kullanıyorsun falan. Hani gaz almaz bilmem ne yapmaz falan filan. Tabii şimdi elektrikli arabadan bahsediyorsun. Nerede debriyaj, nerede bilmem ne. Peki.
Evet
madem öyle, bugünlük zannediyorum olayımızı tamamladık. Tamam, evet. Peki bakışlarından onu anlıyorum. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık sevgili Barış Cankaya. Her hafta olduğu gibi, evet, artık tabii bu Mercedes reklamı yapmaya da gerek yok canım, bu kadar. Yani sen gittin, sen eğlendin. Biz mi eğleneceğiz? Allah Allah. Neyse, her hafta olduğu gibi ağzına sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel özet oldu. Bir başka yayında görüşmek üzere. Ben sözü sana devrediyorum. Görüşmek üzere diyorum.
Evet, teşekkür ederim. Yine her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan konularını böyle hem hafif yorumlayarak hem de eğlenceli bir şekilde size aktarmaya çalıştık. Umarım sıkmamışızdır. Güzel bir video olmuştur sizin için. Videolarımızı beğeniyorsanız, Otogündem serisini izleyip hoşunuza gidiyorsa lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, sonrasında videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ve sadece emoji de olsa bizlere yorum atmayı unutmayın. Lütfen bunlar bizim için, motivasyonumuz için, hem de YouTube algoritması için, bizi öne çıkarması için önemli detaylar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.